Ayrım 34. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 303. Simone de Beauvoir'dan Sara Bernhard'a. Tasingegade Caddesi 29 numaraya götürüldük. 6 katlı sarı tuğla bir bina. Şoföre göre Kopenhag'ın içinde iyi bir semt olan Osterbro'daydı. Arabadan çıktığımızda ilk dikkatimi çeken kek ve ekmeğin tatlımsı aromasıydı. Koku çok hoştu ve dosyalarımız incelenene kadar kalacağımız yerin çaprazında bir dükkandan geliyordu. Pencerenin yukarısına çıkartma harflerle el yapımı ekmek fırını yazılıydı. Şoför 29 numaralı binanın içinde teslim edilmek üzere bize bazı kağıtlar verdi. Sonra hoşça kalın dedi. Araba gidene kadar bu yabancı semtte kaldırımda dikildik. Sokaktan iki asansörlü, biraz yıpranmış ve köşe bucağı tozlu bir hole girdik. Asansörlerden birinin üzerinde kullanım dışı yazan bir not yapıştırılmıştı. Birkaç siyahi adam durmuş, yüksek sesle tartışıyorlardı. Biri diğerinin omzuna sertçe parmaklarıyla vurarak sözlerini vurguluyordu. Her vuruşta diğeri adamın eline giderek daha sert bir şaplak indiriyordu. Sonunda adamı itti. Annemin boynunda baştan aşağı kırmızı lekeler oluştu. Durup ne yapmamız gerektiğini düşünürken asansörlerden birinin kapısı açıldı ve mavi gözlü, dik dik sarı saçlı bir adam asansörden çıktı. Siyahi adamlar tartışmalarını bir an için unutup adama dostça selam verdiler. Adam onlara güldü ve onları da güldüren bir şeyler söyledi. Sonra da bize doğru geldi. Evet, buradasınız. İyi. İngilizce, tamam mı? Danışman ve çevirmenin işi çıktı. Sizinle elimden geldiğince ben ilgileneceğim. Öncelikle buraya hoş geldiniz. Adım Gabriel ama bana yalnızca Gabi diyebilirsiniz. Herkes öyle çağırır. Biz de kendimizi takdim ettik. İsimlerimizin nasıl telaffuz edildiğini dikkatle dinledi ama el sıkışmak için bekledi. Mutlaka bir sürü değişik insanı karşılıyordu. Erkeklerle tokalaşarak namuslarına leke sürdürmek istemeyen çok dindar Müslüman kadınlarla da. Önce annem kendisi elini kaldırdığında o da nazik bir gülümsemeyle elini uzattı. Annemin sızlayan parmaklarını fazla sıkmaması için yavaşça diye aceleyle uyardım. Sonra benimle tokalaştı. Bu sırada isimlerimizi neredeyse tamamen doğru olarak ineledi. Sağ kolunda göze batan metal zincir kemerli güzel bir saat taşıyordu. El sıkışı kesinlikle sert değildi. Sadece tenin tene değdiği ve bir başka insanın sıcaklığının hissedildiği bir tokalaşmaydı. Üzerinde danışmanın ismi bulunan bir randevu kartı verdi. Kağıtlarımıza göz atıp üçüncü kata çıkacağımızı söyledi. Konuştuğu sırada elinin elimde kaldığı duygusuna kapıldım. Bizden asansöre doğru onu izlememizi rica etti. Ben hemen adamın arkasından gittim ve bu sırada yaşını tahmin etmeye çalıştım. Üzerinde genç bir hava vardı ama Samir'den en az 10-15 yaş büyük olduğunu düşündüm. Asansörde epey sıkışmış olsak da nefes almakta zorlanmadım. Üçüncü kata bastığında önce İngilizce sonra net bir dancayla 3 dedi ve annemin önünde 3 parmağını havaya kaldırıp gösterirken onun farklı bir insan olduğunu anlayıp anında kendimi iyi hissettim. Vücudu bir asker gibi erkeksi ve kaslı olmasına rağmen tehlikesiz bir hali vardı. Belki mimiklerinden dolayı böyle görünüyordu. Asansörden çıktıktan sonra uzun koridoru geçen kararlı adımları bile beni korkutmadı. 307 numaralı oda dedi ve anahtarları kapıya soktu. Oldukça popüler bir odadır. Küçük bir mutfak köşesi var. Küçük, karanlık bir antreye girdik. Oradan açtığı kapı tuvalet ve duşa çıkıyordu. Harikaydı. Daha içeride odada çevremize bakındık. Fazla yer yoktu ama iki yatak, bir masa, iskemle, bir lamba ve mutfak köşesi. Bir an annemi krep yaptığı bambaşka bir yaşamın içinde görüp boğazım düğümlendi. Çoğunluk her katta başkalarıyla paylaştıkları tek bir mutfakla yetinmek zorunda dedi Gabriel. Çevirdim. Annem duygulanarak başını salladı. Çok teşekkür ederiz dedi. Nazik dostluğunuzu asla unutmayacağız. Adam bulunduğumuz yeri anlatmayı sürdürdü. Burası geleneksel bir mülteci kampından çok bir misafirhaneydi. Bir misafirhane, mülteci kampı ile insanın kendi evi arasında bir yerdi. Aslında mültecilere yardım kurumu, binayı Birleşmiş Milletler ve Danimarka tarafından seçilen, çektikleri acılar sebebiyle tedavi yardımı almak üzere buraya davet edilen eski Yugoslavyalılar için kiralamıştı. Onlar en başından iltica etmeleri garanti olan, Danimarka'da kalıp yaşamaya hak kazanmış özel bir gruptu. Daha sonraları sıradan mülteciler de misafirhaneye gelmeye başlamışlardı. Önce eski Yugoslavyalılar, ardından bir kısım Araplar, İranlılar ve Afrikalılar. Kural olarak iltica hakkı kazanmış ve kazanmamış insanlar aynı merkezde yaşamıyorlardı. İltica hakkı kazanmamış olanlar Danimarka Kızıl Haçı'nın, iltica hakkı tanınanlar Mültecilere Yardım Kurumu'nun sorumluluğundaydılar. Bir başka deyişle, Danimarka Kızıl Haçı'nın görevi, iltica talep edilen süreçte Mültecilere Yardım Kurumu'nun görevi, bunu izleyen entegrasyon sürecindeydi. Yani kişi sığınma talebi kabul edilecek kadar şanslıysa. Aksi durumda insanlar sınır dışı edilene kadar Kızıl Haç'ın sorumluluğunda kalıyordu. Tasingegade'deki evin özelliği, binada her iki insani yardım örgütünün de odalarının olmasıydı. Bu sebeple misafirhane, hem bir belediyenin onları kabul edip sürekli bir konut sağlanmasını bekleyenleri, hem de iltica dosyaları üzerinde henüz karar verilmemiş mültecileri barındırıyordu. Sıradan mülteci kamplarından biri yerine burada yer bulmanıza sevinmeniz gerekir. Sizin özel ihtiyaçlarınıza dikkat etmiş veya gerçekten sizi çok sevmiş birisi olmalı. Gerek Kızıl Haç, gerekse mültecilere yardım kurumu, insanların başlarını sokacakları bir yer bulmakta büyük zorluk çekiyorlar. "Çok teşekkür ederiz Bay Gabriel," dedi annem. "Gabi," diye düzeltti adam ve ona teşekkür borçlu olmadığımızı, hiçbir nüfuzu, hele bizim yerleştirilmemizle hiçbir ilgisi olmadığını, aslında yalnızca gönüllü olarak çalıştığını, buna ziyaret arkadaşı dendiğini anlattı. "Gabi," diye yineleyip başımı salladım. Gabi anlatmaya devam ederek, çok sayıda görevlinin bulunduğu asıl mülteci merkezleriyle bizim kaldığımız yer arasında önemli fark olduğunu söyledi. Buradaki ana fikir, kalanların şu veya bu ölçüde işlerini kendilerinin halletmesiydi. Bununla birlikte hepimiz başka bir yerde büroları bulunan bir danışmana ve diğer uzmanlara bağlıydık. Ülkede kalışımızla ilgili olan her şeyle onlar ilgileniyorlardı. Tabii en önemlisi hariç. Danimarka sistemi içinde daha üst kurumlarda değerlendirilip karar verilen ikamet izni ve iltica. Adamın gülümseyerek anlatımı dikkatimi çekti ve bana Esma'nın savaştan önceki halini anımsattı. Aynı kahkaha, insan iyice kulak verdiğinde bir parça acıtan bir ses tonu. Odanın köşesinde yerde karton kutular duruyordu. Gabi bize kutuları açmamızı söyledi ama utandık ve çekindik. Anneme iskemlelerden birine oturup dinlenmesini rica etti. Kendisi kutuların yanında yere oturdu ve bir eliyle bana gel işareti yaptı. Bir çakıyla kutunun üzerindeki bandı kesti ve içindekileri parça parça bana uzattı. Birinde çatal, bıçak, tabak ve diğer mutfak eşyaları vardı. Diğer kutuda yatak takımları ve havlular. Annem bütün bu harika eşyalar karşısında iskemlesinden soluğu kesilmiş gibi hayret sesleri çıkarınca hem adam hem de ben güldük. Ardından annemden teşekkür eden küçük çığlıklar çıktı. "Tüh, perde eksik. Perde isteme hakkınız var. Yarın danışmana söyleyin, konut görevlisi halleder." Kutuları açtıktan sonra Gabi bize bodrumdaki çamaşırhaneyi ve koridorun sonundaki ortak mutfağı gösterdi. Konut sakinlerinin çoğunun yalnız kalmak istediğini, ancak bazı odalar çok küçük olduğundan mutfağın aynı zamanda oturma odası gibi de kullanıldığını anlattı. Köşedeki duvarda bir televizyon asılıydı ama yalnızca birkaç Danimarka kanalına ayarlı olduğu için fazla izleyici çekmiyordu. Ayrıca çoğunluk şu veya bu şekilde bir televizyon edindiğinden yataklarına uzanıp seyredebiliyorlardı. Mutfaktakine geçici olarak bir de video göstericisi bağlanmıştı. Arada sırada film gösteriliyordu. Belki o zaman fazla izleyici oluyordu. Diğerleriyle karşılaştırıldığında bizim bulunduğumuz kat genelde çok sessiz bir kattı. Gabi her yeri gösterdikten sonra bizi odamıza geri götürecekti. Ama bizim önden gitmemizde ısrar etti ve anahtarı anneme verdi. Annem devam etti. Ben adamın söylediklerini çevirdim, ancak ne kadar gerginleştiğini görebiliyordum. Nazik adamın aslında kendi başımıza odamızı bulup bulamayacağımızı kontrol etmek istediğini düşündüm. Sınavı geçemezsek ne olacaktı? Annem tüm bu yeni izlenimlerden dolayı o kadar bitkindi ki bir kapıyı diğerinden ayırt edebileceğinden emin değildim. Sayıları hatırlayabileceğinden daha da az emindim. Belki yeni ülkemizin ismini bile hatırlamıyordu. Acele edip onu geçtim, anahtarı aldım ve bizim kapıyı buldum. Gabi odada bir bardak su içti. Büyük, uzun yudumlarla içiyor, bu arada Adem elması aşağı yukarı oynuyordu. Sonra masaya bir kağıt para bıraktı ve dedi ki, "Bu 100 kron. Böylece bugünkü yiyeceğiniz için biraz paranız var. Danışmanınızdan para aldığınız zaman bana geri ödersiniz. Ya da yok, unutun. Bu bir taşınma hediyesi olsun. Bagajınızı kaybettiğinizi söyleyin. Biraz giyecek parası da alabilirsiniz. Başka bir gün yine uğrarım." Gabi gittikten sonra bir süre sessizce oturduk. Annem yabancı paraya dehşetle bakıyordu. Değerinin ne olduğunu bilmiyorduk. Bir ekmek, belki iki yumurta. Annem daha ilk günden odadan çıkma riskini göze alamayacağımızı söyledi. Düşün, ya geri dönmeyi başaramazsak veya biz dışarıda yiyecek alırken başkaları gelip odayı alırlarsa? Üstelik kahvaltı etmiştik ve musluktan akan suyun içilebildiğini biraz önce görmüştük. Ben geri dönerken yolu bulabileceğimi düşünüyordum. Asıl korktuğum yolda neler olabileceğiydi. Pek hoş olmayan adamlara rastlayabilirdim. Bağıran veya kavga eden ya da ellerine hakim olamayan adamlar. Ancak anneme zannettiği kadar cesur olmadığımı gösterip onun üzülmesini de istemiyordum. Karşıdaki dükkan uzak değildi. Girişte, holdeki adamlar da artık mutlaka gitmişlerdi. Üstelik dükkandan gelen tatlı koku hala burun deliklerimde duruyor. Beni giderek cezbediyordu. Başka insanlar zaruretten karaborsadan alışveriş etmişlerdi. Ben ekmekçiye mi gidemeyecektim? Birden parayı aldım ve dedim ki, "Ben aşağı gidip bir şeyler alacağım. Merak etme, dönüş yolunu mutlaka bulurum." Koridor bütünüyle sessizdi. Asansöre ve yanındaki merdivenlere doğru giderken yanından geçtiğim mutfakta. Asansörde yabancılarla sıkış sıkış durmamak veya bozulursa yabancılarla içeride hapsolmamak için merdivenleri seçtim. İkinci kattan aşağı kadar bina çöp içinde yüzüyordu. Birinci katın merdiven aralığında bir yangından sonra kalan kül ve is izleri vardı. Görünen o ki birisi çöpleri yakmaya çalışmıştı. Hole çıkan kapıyı açtım. Tek bir kişi bile yoktu. Rahatlayıp bir oh çektim. Kuzeye doğru gelmemizin sebebi buranın hoş, dost insanlarla dolu, huzurlu bir yer olmasıydı. Ayrıca karşılaştığımız çoğu insan da aslında son derece tatlıydı. Sokağın sağında ve solunda her iki yöne doğru park etmiş arabalar duruyordu. Her şey düzgün görünüyordu. Ekmek fırınının vitrinine odaklanıp yolun karşı tarafına geçtim. İçeriye girdim. Tezgahtar, seyrek sarı saçlı ve güzel, küçük bir önlüğü olan yaşlıca bir kadındı. "Buyurun, ne istiyorsunuz?" Söylediklerini anlayamadım ve yanıt verdim. "İngilizce biliyor musunuz?" Ellerini çaresizce açıp başını salladı. "Hayır, maalesef." Bir an durup birbirimize baktık. Sonra yüzünde bir gülümseme belirdi ve işaretle bana istediğim şeyi göstermemi söyledi. Ama ben paranın yeteceğinden daha pahalı bir şey göstermeye korkuyordum. En üst rafta iki büyük dilim pasta durmuş bana göz kırpıyordu. Yanında büyük bir servis tabağının içinde yuvarlak, ortasında yukarıya doğru ufacık bir çıkıntı olan çikolatalı kekler duruyordu. Yüzeyi pürüzsüz ve inceydi. Acaba içinde neler vardı? Dilimle ilk önce çıkıntıya doğru kekin üzerine yaladığımı, sonra beni içindeki yumuşacık kremaya götürecek küçük çıkıntıyı ısırdığımı hayal ederken ağzım sulandı. En son ne zaman çikolatalı bir pasta yediğimi hatırlayamıyordum. En yakın zamanda yediğim tatlı, polis arabasındaki jelibonla Saraybosna'da sokakta Amerikalıların bize attığı şekerlerdi. Bunlar da her şeye rağmen pastayla aynı şey değildi. Parayı tezgahın üzerine koydum. Kadın başını salladı ve yine istediğimi göstermemi işaret ederken yaptığı el hareketlerine değişik danca kelimeler eşlik etti. Seçmek zordu ama pasta dilimleri en büyükleriydi. ve daha uzun giderdi. Bu bir tercih sebebiydi. Kadın seçimimle ilgili yorum yaparak pastaları krem rengi güzel bir karton kutuya yerleştirdi. Ses tonu ve ritmi takdir ifadesi taşıyordu. Pasta dilimlerinin ardından önce paraya sonra kadına baktım. İşaretle devam edebileceğimi anlattı. Şimdi çikolatalı keklerin sırası gelmişti. Sara Bernard dedi kadın. Bu bir an kafamı karıştırdı. Çünkü pasta kargaşasının ortasında söylediği isim bir an Simone de Beauvoir gibi geldi. Bir Danimarka ekmek fırınıyla ilişkilendiremeden anında bana Esma ve Paris'i anımsattı. Sonra bir ekmek işaret ettim. Ardından buzdolabında şeffaf bir selofana sarılı küçük bir parça peynir ve süt olduğunu ümit ettiğim üzerinde inek resmi olan uzun bir karton kutuya. Geriye birkaç madeni para alıp teşekkür ederim ve hoşça kalın dedim. Bir an için kendimi mutlu hissettim. Kucağım dolu karşıya 29 numaraya gitmek için sokağa geçtim. Bu uzun ve zor süreçte özel hiçbir katkım olmamıştı. Sonunda katkıda bulunabileceğim bir şey çıkmıştı. Şimdi birisi pastaları, ekmek ve peyniri elimden almadan geri dönmeliydim. Sonra servis yapacaktım. En sonunda başarmak üzere olduğum bir şey vardı. Çok geçmeden anneme yardımcı olabilirdim. Ortak mutfaktan çocuk sesleriyle kıkırdamalar işitiliyordu. Bu tehlikeli olamazdı. Ganimetlerimle geri annemin yanına dönmek için sabırsızlanmama rağmen çocuk kahkahası öyle cezbediciydi ki hızımı yavaşlatıp mutfak kapısının önünde durdum. Uzun siyah örgülü iki küçük kız yapboz oyunu oynuyorlardı. Eğer onlara iki kek verirsem bile bize iki tane kek kalıyordu. Ama hangisinden vazgeçmek en iyisiydi? Sara Bernard'ı ağzımda hissetmeye ihtiyacım vardı ve pasta. Annem pastaya bayılırdı. Küçüklere bölüşmeleri için bir parça pasta vermek cimrilik mi olurdu? Biz de annemle diğer parçayı bölüşürdük. Kızlar bir an bana bakıp oyunlarına devam ettiler. Bir tanesi aradığı parçayı bulunca neşeli bir ses çıkardı. Oyunlarıyla o kadar meşgullerdi ki krem rengi kartondan yapılmış güzel kutuyu kesinlikle görmediler. Pastaları yemek için o kadar hevesliydim ki ağzım sulandı. Ama birdenbire mutfaktaki üçüncü kız olma özlemiyle o dönemin kesinlikle bittiğine ve asla geriye gelmeyeceğine üzülerek ağlayacak gibi doldum. Gereksiz, can sıkıcı düşüncelere kapılıp hafifçe koşarak 307 numaralı odaya doğru devam ettim. 34. ayrımın sonu. Sayfa 310.